Ayrım 8.
140. Allah'ı nasıl sevmeliyiz ve O'nun bizi sevmesi için neler yapmalıyız? Allah'ı sevmeye niyet etmek, O'nun bir tür ev halkı olarak niteleme peygamberimizindir. İnsanlık dünyasına elinizden geldiğince yardımcı olmak ve Hazreti Peygamber'in insanlığa bildirdiği ahlakı yaşamak sizi amacınıza ulaştıracaktır. 141. Allah sevgisi ve Allah korkusu kavramları farklı mıdır? Allah'la ilişkilerimizde sevgi temeldir. İman da bir sevgi yoğunlaşmasıdır. Bakınız Bakara 165. Ancak bu, korkunun tamamen dışlanması anlamına gelmez. Allah'ın buyruklarına aykırılık durumunda elbette ki korkuya düşeriz. Bu korku Allah'ın korku kaynağı olmasından değil, bizim fiillerimizin korkulacak sonuçlar getirecek türden olmasından kaynaklanır. Kur'an'daki takva kavramının Allah korkusu olarak tercüme edilmesi ise tamamen yanlıştır. Takva, kelime anlamıyla sakınmak demektir. Kur'ansal anlamı ise Allah'ın iradesine ters düşecek şeylerden sakınmak demektir. Geleneksel anlayış, kitleyi dizginleyeceğim iddiasıyla takvayı korku ile eşitleyerek Kur'an müminlerine çok yıkıcı bir haksızlık etmiştir. Kaş yaparken göz çıkarmıştır. İslam korku dini, Kur'an korku kitabı, Allah korku tanrısı gibi algılanır olmuştur. Kıyamet ve alametleri. 142. Kıyametten korkmak doğru mudur? Korkulacak her şeyden korkmak insancıl bir duygudur. Böyle olunca da günah değildir. 143. Zehirli gazların atmosferi kuşatması ve yaşamı zorlaştırması Kur'an açısından bir kıyamet alameti sayılır mı? Duhan suresi 10-12. Ayetler bu sorunuza evet demeyi gerektirici niteliktedir. O ayetlerde şöyle deniyor: Artık sen, o göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle. İnsanları kuşatıp sarar. İnletici bir azaptır bu. Ey Rabbimiz, kaldır bizden bu azabı. Biz gerçekten müminleriz. Kur'an'ın bu beyanına günümüz bilim çevrelerinin ekledikleri şunlardır. Zehirli gazların atmosferi tahribi sonucu, kirlenen hava yüzünden doğal kaynaklar tahrip olacak, yaşam alabildiğine zorlaşacak. Hepimiz bilmekteyiz ki havanın zehirlenmesi ozonu delmiş ve bu delik Stephen Hawking deyimiyle Amerika kıtasının 3 katı bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu delik yüzünden dünya bir radyasyon ve ultraviyole yağmurun tehdidi altındadır. Bizzat Hawking bu olumsuz gelişmenin bir kıyamet alameti olduğunu söylemektedir. 144. Teknolojideki gelişmeler, özellikle tıp bilimindeki gen haritası ve bunun gibi, sizce kıyamet alameti midir? Gen haritasının kıyamet alameti olduğuna ilişkin vahye dayalı bir bilgiye sahip değiliz. 145. Yeryüzünün çölleşmesini bir kıyamet alameti olarak görenler vardır ve onlardan biri de sizsiniz. Bu anlayışınızı Kur'an açısından nasıl açıklıyorsunuz? Şu gerçek bugün ortak bir kabul halinde tekrarlanmaktadır. Buzullardaki erime, ısının şiddetini artırarak yeryüzünü bitki örtüsü bakımından gitgide zayıflatacak, sonunda en mübit topraklar bile çölleşecek. Kur'an bu olgudan bir kıyamet alameti olarak açıkça söz etmektedir. Temel beyineler Kehf suresinde verilmiştir. Birincisi, genel durumu gösteren 47. ayettir. Şöyle diyor: O öyle bir gündür ki dağları yürütürüz, yeryüzünü çırılçıplak görürsün. İnsanları huzurumuzda toplamış, içlerinden hiçbirini hesap dışı bırakmamışızdır. İkincisi, bu çırılçıplak bırakmayı ayrıntılayan 7 ve 8. ayetlerdir. Şöyle deniyor: Biz yeryüzündeki şeyleri bir süs yaptık ki insanları içlerinden hangisi iş ve üretim yönünden daha güzeldir diye imtihan edelim. Ve şu da bir gerçek ki biz yeryüzündeki her şeyi bitki bitirmeyen kıtlık ve ölüme yol açan kupkuru bir toprak haline elbette getireceğiz. Bu ayetler gösteriyor ki yeryüzü bir gün üzerindeki mevcut bitkilerle birlikte kuruyacak ve kıtlıklara, ölümlere yol açan bir kavruk toprak parçasına dönüşecek. Yeryüzünün bu durumunu göstermek için sait sözcüğü ile ona sıfat yapılan cürüz sözcüğü seçilmiştir. Sait yeryüzü demektir. Bakınız Ragib. Cürüz ise hiç ot bitirmeyen veya sonradan bu hale gelen toprak demektir. Cürüz de ayrıca kıtlık, hayvan ve insanların açlıktan ölümü gibi anlamlarda vardır. Bu kökten gelen cerezi, insan ve hayvan kümelerinin helak olması demektir. Bakınız, Firuzabadi, El-Kamus, Ragıp, El-Müfredat. Buz dağlarının erimesiyle artacak olan sıcaklığın yeryüzüne getireceği son işte budur. Bu sonun dehşetini insanlığa en çarpıcı biçimde anlatan ünlü fizikçi Hawking şunu söyleyebilmiştir. Korkarım ki dünyamızın atmosferi ısına ısına kaynayan sülfürik asitli Venüs'e benzeyecek. Hawking, bizim Kur'an'dan hareket altını çizdiğimiz uyarıların hemen tümünü bir fizikçi bilim adamı sıfatıyla tek tek dikkatlere sunarak insanlığın önümüzdeki 1000 yıl içinde yok olma tehlikesiyle yüz yüze bulunduğunu ilan etmiştir. Bize göre Hawking'in bu uyarısının bizzat kendisi bir kıyamet alametidir. Elbette ki ibret, irfan, iman ve basiretle dinleyenler için. Bitki örtüsünden tamamen yoksun bırakılıp kavruk bir toprağa dönüştürülen yeryüzü kutsal metinlerdeki cehennemin ta kendisidir. Zaten cennette yeşillikler, sularla dolu toprak parçası demektir. İşte o cennete layık olmasını bilmeyen insanoğlu, bu son tasvirdeki cehenneme yuvarlanacaktır. Ne ilginçtir ki, kıyametten söz eden bir ayet, bu müthiş olayı, yeryüzünün bir başka yeryüzüne dönüştürülmesi olarak tanıtmaktadır. Bakınız İbrahim 48. Ayetin ardından gelen ayetlerde ise, cehennemi hak edenlerin karşılaşacakları akıbet anlatılmaktadır. İnsanlığın hesabı görüldükten ve iyilerle kötüler ayrıldıktan sonra ne olacağını gösteren ayetler de ibret vericidir. Bu ayetlere göre iyiler cennete sevk edilecek ve şu duayı yapacaklar. Hamdolsun o Allah'a ki bize vaadini yerine getirdi. Bizi yeryüzüne mirasçılar yaptı. İşte cennetten istediğimiz yerde konaklıyoruz. İş yapıp değer üretenlerin ödülü ne güzelmiş. Zümer 74. Bu beyine cennetin bir başka şekle dönüştürülen yeryüzünde kurulacağını ve cennete gitmenin de esasında Allah'ın lütfettiği bir yeryüzüne mirasçılık olduğunu gösterir durumdadır. Kesin doğruyu bilen yalnız Allah'tır ve hüküm yalnız O'nundur. Dabbetül Arz çıktı mı? 146. Kıyametin alametlerinden biri olarak anılan Dabbetül Arz'dan ve onun çıkışından Kur'an'da söz edilmiş midir? Edilmişse Dabbetül Arz konusunda neler söylenebilir? Kur'an, Dabbetül Arz'ın çıkışı üzerinde durmaktadır. Nem suresi 80-85. Ayetler, insanoğlunun kötülükleri yüzünden uğrayacağı sonu anlatırken, bu sonun geldiğini gösteren belirtilerden biri olarak, yeryüzünden bir dabbenin çıkacağına dikkat çekmektedir. 82. ayet şöyle diyor. O söz, tepelerine indiğinde, yerden onlar için bir dabbe çıkarırız da, o onlara, insanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler. İnsanlığın sonunun geldiğine, azap ve hesap döneminin başladığını işaret sayılan ve insanlığı Allah'ın ve evrenin yasalarına aykırı davranmakla itham edip uyaran bu dabbe nedir? Kur'an bünyesinde 14 yerde tekil, dabbe, 4 yerde de çoğul, devap olarak geçen dabbe kelimesinin sözlük anlamı debelenen şey demektir. Kur'an bunu her türlü canlı için kullanır. Daha çok hayvanlar için kullanır. Elmalı'nın deyişiyle hayvan lafzıyla eş anlamlı gibidir. Nur 45. ayete göre sürüngen, 4 veya 2 ayaklı, erkek dişi tüm hayvanlar dabbedir. Ancak Kur'an'ın bu sözcüğü kullandığı ayetlere baktığımızda, örneğin Hud 6, Nail 49-61, dabbenin insanı da kapsayacak bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. Elmalılı bu noktaya değinirken haklı olarak, hayvan gibi insana da ıtlak olunur demektedir. Demek oluyor ki, Kur'an'ın kullandığı şekliyle dabbe, yerine göre hayvan türünden bir canlı olabileceği gibi insan da olabilmektedir. Sebe suresi 14. ayette Hazreti Süleyman'la ilgili bir olay anlatılırken adı geçen Dabbetül Arz'ın bir kurtçuk olduğu tartışma götürmeyecek biçimde açıktır. Konumuzun omurgasını oluşturan Nem 82'de ise Dabbenin hayvan olması mümkün görülemez. Çünkü o konuşacaktır ve hikmetli, ibretli bir biçimde konuşacak, uyarı yapacaktır. Hatta insanoğlunun muhatap tutulduğu uyarıların en önemlilerinden birini yapacaktır. Böyle bir uyarıyı yapan varlığın hayvan olması söz konusu edilemez. Nitekim Kur'an'ın Hazreti Peygamber'den sonra en büyük müfessiri kabul edilen Hazreti Ali, Nem 82'deki dabbeden söz ederken şöyle diyor. O kuyruğu olan bir dabbe değil, sakalı olan bir dabbedir, yani insandır. Hazreti Ali'nin bu sözünü de alıntılayan Elmalılı, Nem 82. ayette yer alan dabbe ile ilgili olarak şu sonuca varıyor. Açık olan şu ki, bu ayetteki dabbe insandır. Dabbetül arz ile ilgili olarak hadis diye rivayet edilen birçok söz vardır. Bunların güvenilir olmadığı eskiden beri birçok hadisçi tarafından söylenmekteydi. Yüzyılımızın en büyük hadis bilgini sayılan Elbani ise bunların tümünün uydurma olduğunu ispatlamıştır. Bakınız Elbani, Silsiletül Ahadis Es-Zaifa 3-233-235. O halde Kur'an ayetini yorumlarken bu sözlere dayanmamız yanlış olur. Kur'an'dan baktığımızda Dabbetül Arz hakkında şu tespitleri yapmak mümkün görünmektedir. 1. Dabbetül Arz yer küreden çıkacaktır. Kur'an Nem 82 bu noktanın altını çizerek Dabbetül Arz'ın gökten, öte alemlerden beklenmemesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Çünkü insanlar bu tip uyarıcı aydınlatıcıları hep göklerden, ötelerden bekleyen bir anlayışa bağımlı bulunmaktadır. Dabbetül Arz'ın yer küreden çıkacağı söylenmemiş olsaydı, onun mutlaka ve mutlaka öte alemlerden gelecek ruhani, madde üstü bir varlık olarak düşünür ve ona akıl almaz nitelikler yakıştırırlardı. Kur'an bu yolu tıkamış ve Dabbetül Arz'ın yeryüzünden çıkacağını, yani bir dünyalı olduğunu belirtmiştir. 2. Dabbetül Arz bir insandır. Konuşmakta, uyarmaktadır. Neden böyle bir varlık insan olarak değil de dabbe olarak anılmaktadır? Bunun böyle olması dabbenin alametlerinden biridir. O, tüm hikmetli konuşmalarına, uyarılarına rağmen fizik özellikler bakımından tam fonksiyonel bir insan değildir. İnsanın hareketlerini sergilemekten çok, debelenen bir varlığın hareketlerini sergilemektedir. Yani o, beyni ve özü bakımından mükemmel bir insan olmasına rağmen bedensel açıdan tam fonksiyonel bir insan değildir. İşte onun belirtilerinden biri de budur. İnsandan çok debelenen bir varlığı andıran fizik görünüm içinde en ileri fikir ve bilim verilerini üreten ve insanlığa ulaştıran varlık olmak, insanlığın sonunu haber veren Dabbetül Arz'ın belirgin niteliğidir. 3. Dabbetül Arz meramını teklim yoluyla anlatır. Kur'an, sözle anlatım için daha çok kavl, söz, beyan, açıklamak, hadis, söz kelimelerini kullandığı halde Dabbetül Arz'ın meram anlatışını ifade için teklim sözcüğünü seçmiştir. Allah'ın insanla konuşması da bir teklim olayıdır. Bu teklimin değişik uygulamaları olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Vahiy bunlardan biridir. Unutulmaması gereken şudur. Allah'ın insanla Tekliminde doğrudan ve kelimelerle konuşmak söz konusu değildir. Daima işaretler ve arıcılar kullanır. Başka bir deyişle, teklimde kelimeleri ancak konuşanla muhatap arasındaki vasıtalar kullanabilir. Nitekim Allah'ın insanla konuşmasından söz eden Şura suresi 51. ayette teklim sözcüğü kullanılmıştır. Allah'ın beşerle konuşması ancak teklim yoluyla mümkündür. Dabbetül Arz'ın konuşması da en azından dünyanın sonuna ilişkin uyarısı işaretlerle, arıcılarla konuşma olacaktır. Onun kendisi de zaten normal bir insanın bedensel fonksiyonlarını sergilemekten uzaktır. O, beyni, bilgisi ve ruhuyla öne çıkan bir varlıktır. Biz bu kuransal verileri dikkate aldığımızda Dabbetül Arz'ın kimliğini belirleyebilmekteyiz. Dabbetül Arz çıkmıştır, şu anda yaşamaktadır ve Kur'an'ın sözünü ettiği uyarıları yine Kur'an'ın gösterdiği tarz ve üslupla insanlığa ulaştırmaktadır. Kur'an'ın verileriyle bilim dünyasından yükselen uyarıları birlikte düşünenler, Dabbetül Arz'ın kimliğini, yaşadığı ülkeyi, meslek ve kariyerini bulmakta gecikmezler. Bana göre Dabbetül Arz, insanlığı, kıyametin yaklaştığı yolunda sürekli uyaran ve nitelikleri Kur'an'daki tanıtıma tıpatıp uyan Stephen Hawking'tir. Dabbetül Arz'a selam, sevgi ve saygılar. Ölüm ve ötesi. 147. Allah'tan ölümü istemek günah mıdır? Ölümü istemek en büyük günahlardan biridir. Bir tür intihar girişimidir. 148. Ölüm sonrası yaşam var mıdır? Ölüm sonrası yaşam vardır. Hayat, bizim alemimizin oksijen eksenli hayat anlayışına mahkum değildir. Peygamberli bütün dinler, ölüm sonrası yaşamın var olduğunu kabul edip insanlığa bildirmişlerdir. 149. Ölülerin arkasından Kur'an okumak yararlı mıdır? Yararlı değilse başka ne yapabiliriz? Ölülerin arkasından Kur'an okumak diye bir şey yoktur. Ölülere yararı dokunacak şey yoksullara yardımdır. 150. Kabir ziyaretinden ölülerimiz haberdar olur mu? Kabirler sadece ölümü hatırlatmak için ziyaret edilir. Kabir ziyaretinde başka hiçbir gerekçe ve anlam aranmamalıdır. Kabir ziyaretinin ölüler açısından hiçbir yararı yoktur. 151. Kabir azabını tarif eder misiniz? Bu deyim Kur'an'da geçmez. Rivayetlerde vardır. Anlamı ahiret öncesi alem olan berzah alemidir. Kabir çukuru ve o çukura konan bedenle bir ilgisi yoktur. Ceset kabirde kalır, ruh berzahtaki yerine gider. Eğer ölünün kabri ziyarete gelenleri fark etmesinden söz edilecekse, bunun da berzah aleminden bir fark ediş olduğunu söylemek gerekir. Kabir azabı, kabir hayatı, kabir alemi vesaire gibi deyimler berzah alemini anlatır. Bu anlatımda esas olan berzah alemidir. Alışılageldiği için kabir alemi denmektedir. İşin gerçeğinin kabirle bir ilgisi yoktur. O halde kabir azabı deyimi ruhun berzah alemindeki azabını ifade eder. 152. Kabir ziyaretinde neler yapılır? Örneğin kabre selam verilir mi? Kabir ziyareti sırasında insana saygının bir ifadesi olarak mezarlığa selam verilir. Peygamberimizin bu selamı şöyle verdiği rivayet edilmektedir. Selam üzerinize olsun. Ey bu kabristanda yatanlar! Bir gün biz de size katılacağız. Kabir ziyaretinde bunun dışında yapılacak bir şey yoktur. 153. Hatimlerin ölülerimize bir faydası olur mu? Hatimlerin ölülere hiçbir faydası yoktur. Kur'an hangi vesileyle okunursa okunsun yararı dirileridir. 154. Ölüm anında ve ölümden hemen sonra şuurumuz şu andaki gibi mi olacaktır? Ruhumuz etrafta olup bitenleri algılayabilecek midir? Durumu ayrıntılı olarak bilmiyoruz. Şu kadarını söyleyebiliriz. Ruh öbür alemden bu alemi bir ölçüde izleyebilir. Ancak bu alemde asla etkili olamaz. 155. Berzah alemi nedir? Berzah, iki şey arasındaki engel veya ortam demektir. mahşer alemi ile dünya alemi arasındaki ara aleme, sürece de berzah denmiştir. Ruhlar mahşer alemine kadar hayatlarını bu ara alemde sürdürürler. Orada tekamülleri devam eder. Oradaki hayatları dünya aleminde ulaştıkları tekamül çizgisine uygun bir ortamda yürür. Yani cennetlik ameller işlemişlerse cennet ehline yaraşır bir berzah hayatı yaşarlar. Cehennemlik amellere sahipseler berzah hayatları cehennem ehline yaraşır bir hayat olur. Bu konuda geniş ve güzel açıklamalar için Şah Veliyullah Ed-Dehlevi'nin ünlü eseri Hüccetullah El-Baliya'nın ilgili bölümlerine bakılmasını öneririz. Berzah kuransal bir deyimdir. Kur'an berzah sözcüğünü hem iki şey arasındaki engel anlamında kullanmıştır. Bakınız Furkan 53, Rahman 20, hem de dünya ile mahşer arasındaki orta alem anlamında, yani bizim burada kullandığımız anlamda, ötelerinde dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Müminun 100. 156. Ölülere Fatiha üfürmek var mıdır? İslam'da ölülere Kur'an veya başka bir dua ile üfürmek, yani bazı şeyler okuyarak onları cennete göndermeye veya günahlarından kurtarmaya kalkmak söz konusu değildir. Peygamberimizin hayatında da böyle bir uygulama yoktur. Ölüler için hatim indirmek, falan sureyi veya filan ayetleri okumak diye bir şey yoktur. Bunun anlamı, ölüm münasebetiyle Kur'an okumanın haram olduğu değildir. Şuna vurgu yapılmak istenmektedir. Kur'an okumak her hal ve şartta makbuldür, sevaptır, yücelticidir. Ancak tüm okuyuşların yararı dirileredir. Ölülere gelince, onlar münasebetiyle okunan Kur'an'dan onların yararlanacağını söylemek İslam'a aykırıdır. Bırakın ciddi, kuransal kaynakları, bir parça insafı olan hurafe kaynaklarında bile böyle bir iddia yoktur. 157. Hastalıkların günahları ve ölüm sonrası cezaları azaltacağına ilişkin hadis Kur'an'a uygun mudur? Hadisin anlamı Kur'an'ın verilerine uygundur. Yani insanın çektiği her çile, onun sürçme ve hatalarından oluşan açıklarını kapatabilir. Türk Sufi düşünürü Kuş Adalı İbrahim Halveti, ölm.1845, buna çok güzel bir tabirle çilenin mahsup edilmesi diyor. Borsa ve sigorta. 158. İslamiyet'e göre borsanın durumu nedir? Borsaya yatırılan paralar tedavül aracı olmaktan çok ticari emtia hükmündedir. O paralar kar getirebileceği gibi zarar da getirebilir. Böyle bakıldığında borsaya yatırılan paralar karşılığında gelen nemalar ilki olarak riba hükmünde olmaz, yani haram sayılmaz. Ancak borsanın büyük spekülasyonlara açık olduğunu da unutmamak gerekir. Başka bir deyişle borsadan gelen karlar daima şaibelidir. Bunun içindir ki benim kanıma göre parayı başka türlü nemalandırma imkanı olanların borsayı yeğlememeleri iyi olur.